Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, ben Deniz Muhammed Akif Koç ve Profesör Doktor Necdet Tosun hocam ile birlikte Dervişin Günlüğü programında sizlerleyiz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Kıymetli hocam, geçen programımızda tarikatlar konusuna değinmiş, Kadiriye ve Yeseviye tarikatlarına değinmiş idik. Bu tarikatların pirlerinden Abdülkadir Geylani, Ahmed Yesevi Hazretleri, Hakim Ata gibi isimlerin de hayatlarına kısaca değinmiş ve dinleyicilerimizle onların hayatlarını paylaşmış idik. Kıymetli dinleyenlerimiz, bu programımıza sizler de sorularınızı ulaştırabilirsiniz. Sorularınızı ulaştırmak için dervisingunluğu@erkamradyo.com adreslerinden bizlere ulaşabilirsiniz. Kıymetli hocam, bugün Rıfaiye tarikatından inşallah devam edelim. Buyurun hocam.
Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli dinleyicilerimizin efendim günleri mübarek olsun. Rıfaiye veya bazen Rıfaiye diye U telaffuzu şeyler vardır. Fakat doğrusu Rıfaiye imiş. Beni Rifa'a kabilesine mensup olan Seyyid Ahmed er-Rifai Hazretlerine nispet edilen tarikattır. Ahmed er-Rifai Hazretleri Hicri 500'lerin başında, yani işte 1100'lü miladi 1100'lü yılların başında bugün Irak'ta bulunan Basra ile Bağdat arasında bir bölgede doğmuş. O bölgenin adı Ümmü Abide. Ümmü Abide denen bölgede, yani Irak'ta doğmuş bir zat. Tabii o zamanlar daha Irak diye bir şey yok. Çünkü çok eski dönemler bunlar. Efendime söyleyeyim. Burada doğuyor Ahmed er-Rifai Hazretleri. Orada hem zahiri İslami ilimleri hem tasavvufi manevi eğitimini tamamlıyor. Ve kendi bölgesinde halkı irşada başlıyor. Dedeleri babaları da meşayihtan, ulemadan insanlar. Ahmed er-Rifai Hazretleri tabii irşada oturduktan sonra bir kısım eserler de kaleme almıştır. El-Burhanül Müeyyed, El-Mecalüsü Rifaiye, Haletü Ehlil Hakika Maallah gibi Arapça bir kısım eserleri vardır. Bunların hepsi Türkçe'ye tercüme edilmiştir. Ahmed er-Rifai Hazretleri ile ilgili şöyle bazı rivayetler vardır. Mesela bir akşam evine gelmiş, bakmış evinde bir hırsız var. Hırsız korkmuş, eyvah yakalandık diye. Ahmed er-Rifai Hazretleri hırsızın yanına gitmiş. Oğlum demiş, herhalde buradaki buğday çuvalını almak istiyorsunuz. Fakat buğdaydan hemen ekmek yapılamaz. Buğdayı öğütmek lazım, ayıklamak lazım, sizi yorar. Bizim yan taraftaki kilerde hazır öğütülmüş un var. Sana ondan vereyim, diyor hırsıza. Tabii hırsız şaşırıyor ama peki diyor. Beraberce kilere gidiyorlar. Kilerde bir çuval un öğütülmüş, hazırlanmış. Ahmed er-Rifai Hazretleri hırsıza soruyor. Evladım diyor, bu çuval ağır. Bunu yükleyecek bir bineğin var mı? Hırsız var diyor. Bahçede bir atı veya bir merkebi varmış, getiriyor. Üzerine un çuvalını yüklüyorlar. Ve Ahmed er-Rifai Hazretleri hırsızla beraber o kasabanın, Ümmü Abide kasabasının kenarına kadar onu yolcu ediyor. Ayrılacakları zaman hırsıza diyor ki, evladım hakkını helal et. Demek ki senin ihtiyacın vardı. Bizim araştırmamız lazımdı yan köylerde, böyle muhtaç durumda kimse var mı? Bizim seni bulmamız lazımdı. Sana bu çuvalı biz getirmemiz lazımdı. Ama biz seni bulamamışız. İşte onun için kusura bakma, seni yorduk buraya kadar, hakkını helal et diyor. Tabii hırsız şokta. Adamın hem bir çuval ununu aldık veya çaldık, efendim bir de hakkını helal et diyor.
Şaşırılacak bir iş.
Evet, ama el emru fevkal edep diye bir kaide vardır. İşte emir edebin üzerindedir diye. E peki diyor, helal olsun diyor hırsız. Köyüne, evine gidiyor. Fakat Ahmed er-Rifai Hazretlerinden gördüğü bu şefkat ve merhametten dolayı sabaha kadar gözüne uyku girmiyor. Sabah tekrar geliyor Ahmed er-Rifai'ye, talebe oluyor veya mürid oluyor. İşte böyle bir menkıbe vardır. Aslında bunun benzerlerini hep tasavvuf ehlinde görüyoruz. Yani insan şefkatle, merhametle kazanılıyor.
Evet.
Yani o hırsızı, Ahmed er-Rifai, hukuken hakkıdır. Bir jandarma, işte zabıta, neyse o zamanki şartlarda polis çağırıp benim evimde hırsız var deyip onu yakalayıp hırsıza polise teslim edebilirdi. Ama polise teslim ettiği zaman o insana kazanamazdı. Adam yatardı hapiste bir süre. Çıktığı zaman yine hırsızlığa devam ederdi. Demek ki şefkatle, merhametle insana kazanılıyor. Bunun dediğim gibi tasavvuf tarihinde örnekleri çok.
Eyvallah.
Ahmed er-Rifai Hazretleri ile ilgili başka bir menkıbe de şudur. Bir gün seher vakti evrat ve ezkarını icra etmek için evinde uyanıyor. İşte namazını kılıyor. Oturduğu yerde günlük virtleriyle, zikirlerle meşgul oluyor Ahmed er-Rifai Hazretleri. Derken sabah ezanı okunuyor. Namaz kılmak için camiye gidecek. Fakat bakıyor ki üzerindeki cübbesinin, yani oturduğu yerde cübbesinin eteğine bir kedi yatmış uyumuş. Şimdi diyor bu vaziyette ayağa kalksam kedi yuvarlanacak, uyanacak, rahatsız olacak. Onu rahatsız etmek istemiyor kediyi. Hanımından bir makas istiyor. O cübbenin eteğini kesiyor. Namaza gidiyor camiye. Bir süre sonra geliyor tekrar evine. Bakıyor kedi uyanmış. Başka yere gitmiş. O kesilen parça bez yerde duruyor. Alıyor onu tekrar cübbesine yamıyor. Ve giymeye devam ediyor. Yani bir Allah dostunun bir kediye merhameti, şefkati. Hani evet. Yunus Emre'nin yaratılana, yani mahlukata şefkat nazarıyla bakmak. Yaratılanı hoş gör, yaratandan ötürü. Yani her şey Cenab-ı Hakk'ın mahluku. Bitkiler öyle, hayvanlar öyle, efendim insanlar öyle. Yani hırsıza şefkat. Burada bir kediye şefkat. Belki daha önceki programımıza geçmiştir. Bir karıncaya şefkat. Bayezid Bistami Hazretleri torbasına bir karınca girmiş. Uzak bir yere gitmiş. Sonra bakıyor ki bir önceki konakladığım yerde herhalde bizim torbamıza girmiştir bu diye. Saatlerce geri yürüyüp o karıncayı vatanından ayırmayayım diye. Yani bunlar hep, yani belki bunlar olmuştur, belki olmamıştır, bilemeyiz. Çünkü menkıbe bunlar. Ayet değil, hadis değil ama bu bir ahlaktır, bu bir kültürdür, bu da bir ana fikir var.
Evet.
Yani kediyi bile incitme. Karıncayı bile vatanından ayırma. Hırsıza bile şefkatli, merhametli ol ki onu kazanabilesin. Ana fikir budur. İşte Ahmed er-Rifai Hazretleri'nin de hayatında böyle bizlere örnek olacak bir kısım hikayeler, menkıbeler okuyoruz. Ahmed er-Rifai Hazretleri'nin Farsça olarak yazılmış, henüz el yazması olan bir menakıbı var. Şifaul Eskam diye Süleymaniye Kütüphanesi'nde yazması var. Onu yıllar önce biz Nurettin Bayburtlugil Hoca ile beraber tercüme ettik. Hala yazma halinde orijinali. Türkçe'ye çevirdik. Birkaç defa basıldı. Ahmed er-Rifai Menkıbeleri diye. Yazarı Kazeruni, İbrahim Kazeruni diye bir zat. Hala belki de baskısı bulunuyor olabilir. Efendim Ahmed er-Rifai Hazretlerinden sonra bu tarikat Rifaiye olarak devam ediyor. Yani Ahmed er-Rifai yeni bir tarikat kurmuş değil. Kendisinden önce şeyhi var, şeyhinin şeyhi var, onun şeyhi var. Önceye doğru böyle. Yani bu tarikatların silsileleri asaliyete doğru gider efendim. Ama Ahmed er-Rifai'nin işte ilmiyle, irfanıyla, işte eserleriyle tarikata yeni bir yön veriyor, karizmasıyla. Dolayısıyla kendisinden sonra artık o tarikat o zata nispet edilmeye başlanıyor. O zatın ismiyle anılmaya başlanıyor. Yoksa gerisi var. İşte Ahmed er-Rifai Hazretlerinden sonra işte bu Irak bölgesinde önce Rifailik yayılıyor. Sonra başka coğrafyalara da devam ediyor, yayılıyor. Mesela Selçuklular döneminde Anadolu'ya Rifailik gelmiştir. Ahmet Kuçek er-Rifai diye bir zat vardır. Samsun Ladik'te galiba kabri varmış. Efendim Ahmet Kebir er-Rifai tarikatın kurucusu olandır. Yani büyük Ahmet Kebir er-Rifai, kebir büyük demek.
Evet.
Bir de Ahmet Kuçek, Kuçek demek küçük.
Küçük.
Ahmet Kuçek er-Rifai, o da ismi Ahmet. On da tarikata Rifai olduğu için Ahmet Rifai deniyor. Fakat kurucu olan, tarikatın piri olan Ahmet er-Rifai Hazretleri'yle karışmasın diye öncekine kebir, büyük denmiş, buna Kuçek denmiş. İşte bu Ahmet Kuçek er-Rifai, Anadolu Selçukluları döneminde Rifaiye tarikatını Anadolu'ya ilk getiren kişi olarak kabul edilir. Yanlış bilmiyorsam Samsun'un Ladik ilçesinde medfun diye biliyoruz. Biliyorsun iki tane ledik var. Bir de Konya ledik var.
Evet.
O başka.
Samsun ledikte.
Samsun ledikte. Bu şekilde Rifaiye devam ediyor. Osmanlı'da da Rifailik birçok tekkeleriyle temsil edilmiş. Balkanlara kadar efendim Anadolu'da başka bölgelerde Rifailik olmuş hep. Son dönem Osmanlı son dönem meşhur Rifai şeyhlerinden birisi Kenan Rifai. Kenan Rifai bir Mesnevi'nin işte birinci cildi üzerine bir şerhi var. Bir kısım ilahileri var. Efendim başka bazı Osmanlıca eserleri var. Medine-i Münevvere'deki bir Kadiri şeyhinden efendim icazet almış bir zat. Başka Rifai kolları da Anadolu'da mevcut. Bu Rifailik deyince hemen akla tabii ki Burhan geliyor Akif kardeşim.
Evet, onu soracaktım ben de.
Evet.
En çok sorulan sorulardan birisi.
Şimdi Burhan demek kelime anlamı delil demek, delil. Neyin delili? Bu tarikatın, bu Rifai yolunun gerçek bir yol olduğunun, hak bir tarikat olduğunun delili anlamında kullanılıyor. Nedir Burhan? Efendim bir zikir esnasında vücudun bazı yerlerine böyle şiş batırıyorlar ama acı hissetmiyor o kişi, kan çıkmıyor. Bu şekilde bir uygulama. Bazı şeylerde daha farklı burhanlar da var da yani en meşhuru bu diyelim hadi. Bununla ilgili Rifai kaynaklarında şöyle bir menkıbe anlatılır. Seyyid Ahmed er-Rifai Hazretleri Medine-i Münevvere'ye gidiyor. Adı üstünde Seyyid'dir yani peygamber neslinden bir insan. Medine-i Münevvere'de Peygamber Efendimiz'in kabrinin bulunduğu yere yaklaşıyor. Esselamu aleyküm ya ceddi veya Esselamu aleyke ya ceddi. Ey dedeciğim sana selam olsun deyince ve aleyke selam diye oradan bir ses geldiği. Hatta işte menkıbeye göre kabirden bir elin çıktığı, Ahmed er-Rifai'nin o eli öptüğü gibi böyle bir rivayetler vardır menkıbe tarzında. Bunun üzerine o hadiseyi, o sesi yahut da duyanlar cezbeye gelip işte elindeki ne varsa o anda eskiden insanlar yolda hani vahşi hayvanlar çıkar vesaire. Dolayısıyla yola çıkan insanların yanında bir kama, kılıç bir şey, hançer olurdu. İşte hançeriyle elini kolunu yani cezbeye gelip kestikleri ama acı duymadıkları gibi böyle bir bu menkıbedir. İşin menkıbe kısmı. Peki bu nasıl olmuş olabilir? Genellikle bu tür kerametleri izhar etmek yani göstermek makbul değildir tasavvufta. Hayz-ı rical bile denir. Dolayısıyla kerameti gizlemek esastır. Ancak nasıl bazı peygamberler, önceki ümmetlerden peygamberler, insanlara hak dini tebliğ ederken, işte gayrimüslimler, sen eğer hak bir peygambersen, gerçek bir peygambersen bunu bize ispat et, olağanüstü bir şey göster diye peygamberden mucize istemişler. İşte Salih Aleyhisselam'ın devesi, Musa Aleyhisselam asasını atıyor, baston bir yılan oluyor. Kur'an-ı Kerim'de anlatılan buna benzer şeyler vardır. Peygamber Efendimiz'in şakkul kamer, ayın yarılması vesaire. İşte bir kısım peygamberlerden böyle mucize istendiği gibi sufiler de sonraki asırlarda, sufiler, mutasavvıflar İslam'ı yaymak için gayrimüslim beldelere gidiyorlar. Mesela Hindistan'a gidiyor. Hindistan Hindu dinine mensup. Kendilerince din adamları var, büyücüleri var. İşte Orta Asya'ya gidiyorlar, şamanist. Kendi şamanları var, işte din adamları var. Efendim farklı farklı şeyler. Şimdi oradaki bir köyün, bir kasabanın insanlarına İslam'ı tebliğ ediyorlar. Alimdir, sufidir veya bir şeydir. Bu insanlar, bakın 1000 sene önceden bahsediyoruz. 1000 sene. Hatta 1100 sene önce. 1200 sene önceden bahsediyoruz. Okuma yazma oranı çok düşük. Köydeki insanlar geleneklerle yaşıyorlar. Ve gayrimüslim. İran'da mecusiler var, ateşe tapanlar. Orta Asya'da şamanlar ve hatta Budistler. Efendim Hindistan'da Hindular veya binlerce çok tanrılı din. Şimdi burada insanları İslam'a çekmek istiyorsunuz. Diyorsunuz ki bakın İslam'ın bir kitabı var, Kur'an-ı Kerim. Adamlar Arapça bilmiyor. Ya Hindudur, ya Türktür, ya bilmem İranlıdır. Arapça bilmiyor. Arapça bilse dahi Yani konuşma şeyini biliyor, okumayı bilmiyor. Yani 1000 sene önceden bahsediyoruz.
Evet.
1000 sene önce. Ha bu adam, ha bugün öyle değil. Bugün Kur'an-ı Kerim'in farklı dillere tercümesi var. Bir insan batıda, dünyanın başka bir ucunda yahut da Kur'an-ı Kerim'in kendi ana diline yapılmış tercümesini okuyor. Mesnevi'nin tercümelerini okuyor. İslam'ı araştırıyor internetten, kitaplardan, etkileniyor, Müslüman olabiliyor. Ama 1000 sene önce kitaplar bu kadar yaygın değil. İnternet yok. Kur'an-ı Kerim'in adamın diline tercümesi yok. Mesnevi'nin adamın diline tercümesi yok. Nasıl Müslüman olacak? Yani şoklanması lazım. Çok etkilenmesi lazım ki atalarının, babalarının dinini terk etsin, İslam'a, dinine girsin. Nasıl şoklanacak? Keramet bekliyor işte. Nasıl önceki ümmetler, önceki insanlar peygamberlerden mucize istemişlerse, olağanüstü bir şey görmek istemişler ve böylece kalpleri ikna olması yoluna gitmişlerse, İslam geldikten sonra da bunun benzeri olmuştur. Kitaplarda bunların örneklerini görüyoruz. Mesela bir sufi gidiyor bir ateşe tapan köye, yani mecusi, ateşperest bir köye, İslam'a çağırıyor. Onlar, adamlar çok da ilgilenmiyorlar. Bizim diyorlar, niye dinimizi bırakalım yani, bizim dedemiz. Çünkü bir insanın babalarının, atalarının, dedesinin dinini terk edip başka dine geçmesi toplumda ayıplanacak bir şey olarak kabul ediliyor. Yani Orta Asya'da da öyledir. Yani bugün bile Orta Asya'ya biz gittik. Babası ölüyor adamın. Babasına hemen türbe yaptırıyor. Halbuki Anadolu'da böyle çok alimdir, meşayihtan çok meşhur bir zattır. Ancak evliyadır. Onlara türbe yapılır. Diğerlerine küçük bir mezar yapılır. Baktım Orta Asya'da, Kırgızistan'da, Kazakistan'da kocaman böyle ev gibi türbe. Dedim ya acaba büyük böyle ulemadan, alimlerden, meşayihtan bir zat mı yatıyor burada? Yok dediler. Beş sene önce çiftçinin birisi vefat etti burada. Oğlunun işte oğlu da babasına hürmeten, saygı olsun diye bunu yaptırdı dediler. Babaya saygı böyle. Şimdi babaya saygının, dedeye saygının çok güçlü olduğu bir Orta Asya'da sen diyeceksin ki babanın dinini bırak da İslam'a gir. Yani adam öldürür seni yani. Dolayısıyla o adamın şoklanması lazım. Şok olması lazım. Nasıl olacak? İşte keramet bekliyor. Ha sufi de ya Rabbi sen bilirsin diyor. Bak bu işte köy halkının hepsinin İslam'a girmesi veya girmemesi söz konusu. Sen diyor ya Rabbi bir şeyler halk eyle, bir şeyler oluştur ki etkilensinler, İslam'a girsinler. Ondan sonra yavaş yavaş imana geçecek. Çünkü önce İslam dairesine adımını atacak. Sonra kalbe iman yerleşecek. Ondan sonra ihsan kıvamında bir kulluğa başlayacak. İslam, iman, ihsan.
Ancak hocam bu söylediğimizde keramet o dönem için, yani tarihsel anlamda söylediğimizde insanları etkileyen bir şey. Özellikle Burhan özelinde söylüyorum onu. Günümüze geldiğimizde ise sanki aslında, biraz daha uzaklaştıran insanlar.
Tabii.
Çünkü çok
itici oluyor tabii.
Evet, sorular geliyor bizlere de hani.
Yani o günde kalması lazımdı. Yani bir Rifai Şeyhi bir gayrimüslim bölgeye gitmiş olabilir. Oralarda insanlar hani etkilensin de İslam'a girsin diye bir kısım şiş batırma gibi şeyler yapmış olabilir. Fakat o orada kalmalı idi. Bugüne gelmemeliydi bence. Yani ama Burhan diye devam ettirilmiş. Bugün yani eskiden bundan 8 asır önce, 9 asır önce, efendim belki 5 asır önce insanları İslam'a çekmeye vesile olan keramet veya Burhan bugün insanları İslam'dan uzaklaştırabiliyor. Çünkü modern insanın değer yargıları, algıları değişti. Bugün insanı kitapla veya şefkatle, merhametle veya mesnevi ile İslam'a çekebiliyoruz. Ama o Burhan, şimdi havada uçmak, bundan 8 asır önce, 9 asır, 1000 sene önce bir insan havada uçsa, bunu gören bir cahil bir insan, aa bu adam ya evliya ya peygamber diyecekti.
Evet.
İkna olacaktı belki. Ama bugün adam diyor ki, modern insan, kardeşim ben de uçuyorum diyor. Ben uçağa biniyorum. Hatta başkaları da gidiyor. Herkes gidiyordu yani. Havada uçmak marifet değil diyor. Uçağa biniyorum, gidiyorum diyor. Dolayısıyla havada uçmak, suda yürümek, işte ateş yalamak bugünümüz insanların çok etkilemiyor. Hatta itici gelebiliyor. Onun için günümüzde bu Burhan'ın zaten birçoğu bıraktı. Yani Rifailerin çoğu bıraktı ama bırakmayanların da artık bırakması ve günümüz şartlarına göre yeni şartlara adapte olması daha iyi olur.
Eyvallah hocam. Şimdi inşallah Sühreverdiye tarikatından devam etmiş olalım. Buyurun hocam.
Evet, Sühreverdiye tarikatı yine Bağdat merkezli bir tarikat diyebiliriz. Kurucusu bazı kaynaklarda Ebu Necip Sühreverdi olarak gösterilir. Vefatı Hicri 563, miladi 1166. Bazı kaynaklarda ise Ebu Necip Sühreverdi'nin yeğeni Ebu Hafs Ömer Sühreverdi'ye nispet edilir. Ama doğrusu birincisi, hani amca olması daha makul. Çünkü oradan da bir kol devam etmiş. Ama amcasından daha meşhur olmuş bu Ömer Sühreverdi yeğeni. Ömer Sühreverdi Avarifül Maarif isimli eseriyle meşhur. Arapça bir ciltlik. Avarifül Maarif diye bir eseri vardır. Türkçe'ye tercümesi var. Daha önce efendim Hasan Kamil Yılmaz hocalar İrfan Günüz Beylerle birlikte tercüme etmişti bu eseri. Daha sonra başka tercümelere çıktı. En son Dilaver Selvi Bey'in tercümesi şu anda en yaygın. Ömer Sühreverdi Hazretleri merkezi olarak işte Bağdat'ta bulunmuş, başka yerlere de gezmiş bir insan ama irşadını en çok burada devam etmiş. Bu Ömer Sühreverdi Hazretleri'nin çok eseri var aslında. Yani Avarif haricinde mesela tefsiri vardır. Yani 15-20 civarında Arapça eseri var. Ama Avarif isimli eseriyle meşhur olmuştur. Bu zatın en meşhur mürit ve halifelerinden birisi de Bahaeddin Zekeriya Multani. Bahaeddin Zekeriya Multani ile birlikte bu tarikat Hindistan bölgesine gidiyor. Multan bugün Pakistan'da kalıyor. Biliyorsunuz eskiden Pakistan diye bir şey yoktur.
Evet.
1947'lerde veya 49'larda o bölgeden ayrılıp özgür bir devlet olarak kuruldu. Eskiden Hindistan diye geçiyordu oraları. İşte Bahaeddin Zekeriya Multani tasavvufi eğitimini Bağdat'ta tamamlıyor ve kendi memleketi olan Hint alt kıtasına gidiyor. Multan şehrine yerleşiyor.
Hocam burada kısa bir soru sorabilir miyim acaba? Önceki tarikatlar ve bu tarikatların pirleri, onların müritleri hakkında da aynı şey gündeme gelmişti. Belki dinleyenlerimizin aklına gelmiştir. Dervişlerin veya müritlerin bu tür seyahatleri oluyor. Mesela Bağdat ve işte Hindistan dediğimiz bölgeler arasında eskidenki ulaşım araçlarına da nispet edersek çok uzun mesafeler var.
Tabii.
Bunlar nasıl gerçekleşiyor? Yani bu dervişlerin seyahatleri sadece ilim için mi çıkıyorlar bu yola? Veya hani bu bir mutat bir şey miydi eskiden? Tüm insanlar böyle seyahat halinde miydi? Yani yerleşik hayat genelde yok muydu?
Yani tabii şehirler var, yerleşik hayat var. Ama yerleşik hayatın yanı sıra bazı insanlar ticaret için, bazıları ilim öğrenmek adına, bazıları tasavvufi eğitim almak adına, bazıları akraba ziyareti, sıla-i rahim diyoruz,
evet,
adına farklı sebeplerle seyahate çıkarlardı. Seyahate çıkanlar bazen uzun yola gidiyorsa kervanla giderlerdi. Çünkü yani bir şehirden başka şehre gitmek haftalar, aylar, eğer uzak ülkelerse yıllar alabiliyordu. Mesela Mevlana Halid-i Bağdadi Bağdat'tan Delhi'ye gidiyor. Abdullah Dehlevi'ye mürid olmak için tam bir sene sürüyor.
Bir sene.
Evet. Gerçi o yani böyle çok hızlı gideyim şeyi olursa belki daha kısa zamanda gidilebilirdi. Yani 6 ayda belki gidilebilirdi ama yani yorulmadan yavaş yavaş dinlene ve gittiği şehirlerdeki alimlerle görüşerek, onlarla gerekirse bazı dini konularda müzakereler yaparak gittiği için bir sene sürmüş. Eskiden böyleydi. Yani hani seferilik diyor ya, seferilik.
Evet.
3 günlük mesafeye giden kişi seferi olur diyorlar. Ne kadar? İşte 90 kilometre civarında bir şey. 3 günde 90 kilometre gidilebiliyormuş. Yani 1 günde 30 kilometre gidilebiliyor. Öyle değil mi?
Doğru.
3, 6, 9. Eskiden atla, deveyle, merkeple 30 kilometre gidiyorsunuz. Orada konaklıyorsunuz. Sonra bir 30 daha. Sonra bir 30 daha gidiyorsunuz. Seferi oluyorsunuz. 3 günlük yol. Seferilik de bu kadar. Şimdi böyle, bir de bugün artık arabadır, uçaktır, bu hızlı vasıtalar var. Eskiden merkebe bindiniz veya ata bindiniz. Karanlıkta gidemezsiniz. Öyle ya, otoban yok. patikalardan böyle ufak tefek yollardan gidiyorsunuz. Dere tepe gidiyorsunuz belki. Şimdi otobanlar var. Arabanın da farları var. Yakıyorsunuz. Gece de yolculuk mümkün. Ama eskiden atın farı yoktu yani.
Evet.
Yolda işte patika. At bir hendeğe düşebilir. Önünü göremez. Dolayısıyla hava karardı mı nerede trak orada bırak.
Evet.
Orada bir kervansaray, bir han varsa oraya, değilse bir tekkeye misafir oluyorlardı. Hiçbir şey yoksa çadır kuruyordu belki. Geceyi orada geçiriyordu. Ertesi gün tekrar gündüz hava aydınlanınca yollarına devam ediyorlardı. Ama yani daha sakin bir hayattı. Yani daha yavaş geçiyordu zaman. Belki daha zahmetliydi çünkü sıcak olur, soğuk olur öyle ya. Bazen işte Arabistan'da çok sıcak olur havalar. O sıcakta yolculuk yapıyorsunuz. Şimdi biz arabada klimayı açıyoruz. Hava dışarıda sıcak bile olsa veya çok soğuk da olsa ona göre klimasını ayarlıyoruz. Arabayla gidiyoruz. Eskiden böyle bir şey yoktu. Atın üzerindesiniz. Devenin merkebin üzerinde dışarıda -10 derece, -15 derece öyle ya. Erzurum'da bizim kışın bayağı soğuk oluyor.
Evet.
Dağlardan geçiyorsunuz. İşte sıcak memleketlerde belki 50 derece, 45 derece, 50 dereceye varan bir sıcaklık. Yani zahmetliydi tabii yolculuklar ama yine de insanlar ilim uğruna veya başka sebeplerle böyle seyahatler yapıyorlardı.
Eyvallah hocam. Buyurun hocam.
İşte bu Bahattin Zekeriya Multani de memleketi işte Multan'dan geliyor Bağdat'a. Orada zahiri medrese ilimlerini, İslam ilimleri ve maneviyatı öğreniyor. İşte Ömer Sühreverdi Hazretlerinden tasavvufi yolda ilerliyor. Tekrar memleketine dönüyor Multan'a. Multan'a geldiğinde orada başka alimler varmış, şeyhler varmış. Rivayete göre bir ağzına kadar dolu bir kap süt gönderiyorlar Bahattin Zekeriya'ya. Oranın yerli hocaları. Hocalar arasında çok kıskançlık vardır ha. Bugün de devam eder.
En az olması gereken yer belki de.
En az olması gereken ama nefsini terbiye etmemişse oluyor. Yani şimdi demişler ki bak bu şehirde bir sürü hoca var, şeyh var. Bu da geldi şimdi, bu da dergah kuracak. Bize gelecek bir kısım talebeler veya müritler ona gidecek. Yani mürit kavgası.
Düzenimiz bozuldu.
Sen Allah için mi talebe yetiştiriyorsun? Allah için mi insanları irşad ediyorsun? Yoksa dükkanı kalabalıklaştırmak için mi? İmam Rabbani Farisi'dir bu. Diyor ki dükkanı kalabalıklaştırmak için uğraşmayın. Her geleni kolayca böyle diyor çok işte dergahım kalabalık olsun diye heves etmeyin. Mevlana Halide Bağdadi 3 tane vekili var bir şehirde veya değişik şehirlerde. Onlara mektup yazıyor. Diyor ki sizden diyor sizin içinizde en sevdiğim kişi müritleri en az olandır diyor. Yani insanlara fıkıh öğretin diyor. Dinin ilmi hal öğretin diyor. Çok etrafımda mürid olsunlar toplansın diye heves etmeyin diyor. En az hanginizin müridi varsa en çok onu severim diyor. Bak dikkat buyurun.
Daha fazla ilim öğreteceği için mi öyle diyor
daha
yoksa?
Daha fazla ilim öğretecek veya işte müridim çok olsun diye heves etmeyin diyor yani. Bu nefsin şeyi. Yani çünkü çok etrafında mürid varsa el pençe divan dururlar. Buradan insanın nefsine hoş gelebilir. Yani bu işte Mevlana Halit'te var, İmam Rabbani'de benzer şeyler var. Dükkanı kalabalıklaştırmak mesele değildir. Marifet değildir. Az yetiştir, öz yetiştir diyor.
Eyvallah.
Şimdi eskiden zaten farklıymış şeyler. Şimdi ulaşım imkanları falan kolaylaştı, bir kısım şeyler var ama başka problemler de var. Yani eskiden dergaha belki 300-500 kişi devam ediyordu. Onlar gerçekten tasavvufi eğitim alabiliyordu. Şimdi bir şeyhin 50 bin müridi var, 100 bin müridi var. Çoğunu ismen bile bilmez, yani şeklini bile bilmez. Şimdi o müridin problemi varsa o kalabalıktan dolayı şeyhine problemini iletemiyor da. Yani psikolojik bir problemi var, manevi bir sıkıntısı var ama o kalabalıktan dolayı şeyhine ulaşamıyor bile. Tavsiye alamıyor bile. Şimdi bunlar başka sorunlar çıkarıyor. Bu konuya girersek uzun gider.
Eyvallah.
Yani bunlar bildiğimiz bize şikayet olarak gelen şeyler olduğu için onu söylüyorum. Neyse tekrar geriye dönelimiz. Bahattin Zekeriya Multani Hazretleri Multan'a gidince oranın alimleri veya şeyhleri burada yeterince hoca var. Burada yeterince hoca var, şeyh var, sana gerek yok anlamında sembolik bir mesaj vermek için bir tas ama ağzına kadar dolu süt gönderiyorlar. Burada hoca dolu demek istiyorlar. Başka yere git demek istiyorlar. Bahattin Zekeriya Hazretleri de bir çiçek veya gül alıyor. O kasenin üzerine koyuyor. Hocalara geri iade ediyor. Yani demek istiyor ki ben size yük olmam. Bu gül yaprağı bu sütün üzerinde nasıl taşırmıyorsa, ağırlık yapmıyorsa ben de bu şehre yük olmam. Size bereket olurum. Gül gibi feyiz bereket olurum inşallah anlamında. Ve daha sonra Bahattin Zekeriya'nın kamil bir insan olduğunu, olgun bir insan olduğunu anlıyorlar ve hepsi onun işte büyüklüğünü kabul ediyor. Ve birçok kişi Bahattin Zekeriya Hazretlerine Multan'da mürid oluyor ve oradan sühreverdiği yolu, sühreverdilik dediğimiz tasavvuf yolu Hint alkıtasına yayılmış oluyor. Bugün hala o bölgede Hindistan, Pakistan bölgesinde sühreverdilik devam ediyor. Ama bildiğim kadarıyla Orta Doğu'da, Arap ülkelerinde, Anadolu'da sühreverdilik yoktur. O bölgede devam ediyor.
Sadece orada mı dünyada?
Evet. Hint alkıtasına devam ediyor hala. Ama yani kendi yani pirinin yaşadığı Bağdat'ta sühreverdi hiç duymuyoruz. Diğer ülkelerde sühreverdi hiç duymuyoruz. Anadolu'da hiç duymuyoruz. Ha İmam Rabbani babasından Kadiri Çişti sühreverdi tarikatlarından da icazet almıştır. Ama Baki Billah'tan Nakşibendi eğitimi görüp Nakşi icazeti aldıktan sonra artık diğer tarikatlar bizde teberrüken bereket olsun diye kenarda dursun. Biz bundan sonra Nakşi usulüyle eğitim yapacağız demiştir İmam Rabbani. Onun için İmam Rabbani'den gelen silsilelerde ki Halidiler, Nakşi Haliler buna dahildir. Bazılarında sadece bir eski bir hatırayı yad etmek kabilinden mesela bir zatın şeyinin sonunda filan filan en Nakşibendi, el Kadiri, el Çişti, işte el Sühre verdi diye görebilirsiniz. Bunlar yani bir hatıranın teberrüken anılmasına ibarettir. Sühreverdilik Anadolu'ya gelmemiştir. Yayılmamıştır diyelim yahut da. Ve Orta Doğu İslam ülkelerine de hiç duymuyoruz. Ama Hint alkıtasında yani Hindistan ve Pakistan'da hala sühreverdilik aktiftir. Bunun sebebi de Bahattin Zekeriya Multan'ın oraya gitmesi. Ayrıca meşhur Bostan Gülistan eserlerinin yazarı Sadi Şirazi'nin de sühreverdi olduğu, o yoldan olduğu efendim Ebu Hafs Ömer Sühreverdi'nin müridi olduğu ifade ediliyor.
Sadi Şiraz'a ama İran bölgesinde değil mi hocam?
Tabii, tabii.
O zaman o belki o bölgeye gidip mi oralarda o eğitimi alıyor, Sühreverdi eğitimini alıyor?
Yani Ömer Sühreverdi mi onun bulunduğu Şiraz'a gitti yoksa o mu Bağdat'a gelip eğitim aldı? Onu araştırmak lazım. Detayını tam bilmiyorum. Fakat eskiden böyle ilim için ya mürit şeyhin yanına gelir ya şeyh seyahat eder, seyahat esnasında bir süre orada bulunur, ona eğitim verir. Bunlar hep vaki olan şeylerdi.
Eyvallah hocam. Sühreverdiye tarikatıyla alakalı dinleyicilerimiz aktaracağımız sanırım bu kadar hocam.
Evet yani vefatı da Ömer Sühreverdi'nin vefatı Hicri 632, Miladi 1234. Yani eyvallah. 8 asır önce yaşamış bir zat.
Şimdi inşallah Çiştiye tarikatıyla hocam devam edelim. Çiştiye tarikatı nerede neşvinema bulmuştur, piri kimdir? Sizlerden dinleyelim hocam.
Evet. Çiştiye tarikatının piri Muinüddin Çişti Hazretleri. Aslında Afganistanlı bir zat bu. Afganistan'ın Çişt köyünde doğuyor. Orada önceleri bir çiftçidir. Babası vefat edince işte bağda bahçede çalışıyor. Üzüm bağları varmış. Bir gün bir zat geliyor onun üzüm bağına. Muinüddin Çişti Hazretleri o gelen zata bağından bir salkım üzüm koparıyor, hediye ediyor, ikram ediyor buyurun diye. O zat bu üzümleri yemiyor. Kendi çıkınından, çantasından kuru bir ekmek çıkarıyor. Kuru ekmeği yiyor ve birazını da, biraz ekmek de Muinüddin Çişti'ye veriyor. Muhyiddin Çişti Hazretleri o zatın verdiği kuru ekmekten birkaç lokma yiyince bir manevi hal yaşıyor. Gönlü dünya işlerinden uzaklaşıp maneviyata yönelme isteği başlıyor ve tasavvufa yöneliyor. Muhtelif şehirlerde geziyor. Hatta Bağdat'a geliyor. Bağdat'ta Yusuf Hemedani ile görüşüyor. Ondan istifade ediyor. Yusuf Hemedani Nakşi Silsilesi'nin ismi geçen mezar. Başka bir kısım zatlardan istifade ediyor. Orta Asya, Orta Doğu birçok şehirlerde, hatta Mekke'ye gidiyor. Birçok ulemadan, meşayihtan istifade ediyor. Feyz alıyor. Efendim maneviyatta ilerliyor. Ve en son hac veya umre için bulunduğu Mekke'de işte gördüğü bir rüya üzerine Hindistan'a gitmesi kendisine tavsiye ediliyor. Bunun üzerine Mekke'den yola çıkıyor. Hindistan'a gidiyor. Akif Bey kardeşim, bakın Hindistan nere, Mekke nere?
Evet.
Yani çok uzun bir karadan düşünürsek çok uzun bir şey var. Efendim, denizden gidilse gene keza ama muhtemelen karadan gidiyor. Yani o Arabistan çöllerinde o sıcaktan geçiyor. Sonra işte Irak üzerinden, İran üzerinden, kışsa soğuk, yazsa sıcak. İşte Afgan dağlarından, kendi memleketi, bugünkü Pakistan olduğu bölgelere. Oradan Hindistan'a, Hindistan'da da bayağı böyle aşağılara doğru Ecmir'e gidiyor. Ecmir şehrine gidiyor.
Hocam belki de bu zatların bugüne kadar tesirinin olması, belki bu ilim yolunda, işte bu irfan yolunda, bu yollarda çektikleri çileler, bu cefalar ve kendi gösterdikleri gayretlerin de neticesi olabilir.
Biz bu yaz Hindistan'a uçakla gittik, Delhi'ye.
Evet.
Delhi'de uçaktan indik, Ecmir şehrine, yani bu Muhyiddin Çişti Hazretleri'nin eskiden dergahının bulunduğu, şu an kabrinin bulunduğu Ecmir şehrine gittik. Tam 9-10 saat sürdü.
Uçakla.
Yok yok şeyle, uçakla Delhi'ye gittik, oradan arabayla, otobüsle Delhi-Ecmir arası yaklaşık 9-10 saat sürüyor. Delhi'den Ecmir'e. Yani 500 kilometre falan var diyorlar ama arada otobüsler 60 kilometreyi hızlı geçemiyor. Saatte 60 kilometreden daha fazla hız yapamıyor. Öyle bir kanun var Hindistan kanunlarında. Onun için yavaş yavaş gidiyor. Ve yani klimalı otobüs olmasına rağmen 9-10 saat bayağı uzun geliyor insana. Fakat bir de Muhyiddin Çişti Hazretleri'nin yaşadığı dönemi düşünün ki vefatı Hicri 633, 1236. O dönemde çok zahmetli bir yolculuk. Ama niçin gidiyor? O bölge Hindu, Müslüman değil. O bölgeyi Müslümanlaştırmak için o kadar zahmete katlanıyor. Ve gittiği zaman oranın, Ecmir'in racası yani valisi, Muhyiddin Çişti Hazretleri'ni öldürmek istiyor. İslam yaymasın burada diye. Fakat bir kısım kerametler ortaya çıkıyor. Bir kısım kerametler gösteriyor. İşte gelen, onu öldürmeye gelen askerlere toz atıyor. Onlar işte böyle hareket edemiyorlar gibi. Böyle bir kısım menkıbeler kitaplarda vardır. Neticede Muhyiddin Çişti Hazretleri Ecmir'de yerleşiyor, dergahını kuruyor ve birçok kişinin Müslüman olmasına, Müslüman olanların da İslam'ı öğrenmesine vesile olmuştur. Bugün hala kabri ziyaretgahtır. Kendisinden sonra halifelerinden Kutbüddin Bahtiyar Kaki, efendim daha sonra Firidüddin Genci Şeker, Nizamüddin Evliya gibi, bunların işte hep Hint alt kıtasında, kimisi Delhi'de, kimisi Pakistan tarafında kabirleri olan bir kısım zata yetişmiştir. Bunların sohbetlerinde bazı müritleri notlar tutmuşlar Farsça olarak ve bu sohbet notlarına melfuzat diyorlar. Melfuzat, lafız kelimesinden geliyor. Bu Hint alt kıtasında tarikatlara yaygındır. Yani Şeyh Efendi dergahta sohbet yapar. Bir mürit hatta tarihine atar. İşte Muharrem ayının 15'inde Şeyh Efendi şunları anlattı diye aklında kalanları not eder. Ertesi gün veya bir hafta sonra sohbet ne zamansa mürit bir daha not alır. Şeyh Efendi'nin sohbetindeki konuştuklarını onunla da yazar. Bu şekilde birkaç ay veya da birkaç yıl notlar tutulur. Sonra bunlar bir araya getirilir. O zatın sohbet notları anlamında melfuzat diye kitaplar oluşmuştur. Çiştilerde de vardır, diğer tarikatlarda da vardır bu Hint alt kıtasında. Bir de mektubat kültürü vardır. Yani o zatın müritlerine yazdığı mektupların kopyaları toplanıp mektup koleksiyonları, mektubatlar oluşmuştur. Yani Hint alt kıtasında birçok şeyhin hem melfuzatı vardır hem mektubatı vardır. Çiştilikte bugün dini musiki yaygındır. Kavvali dedikleri dini musikiye önem verilmiştir. Osmanlı'ya gelmiş mi diye bir soru var şayet. Osmanlı'ya pek gelmemiş çiştilik. Sadece bir Hindistanlı çişti şeyhi Mekke'ye, oradan da Konya'ya gelmiş. Konya'da dergah kurmuş. Efendim, fakat Türkçe bilmiyor. Urduca veya Farsça konuşuyor. Halk gidiyor, Konya halkı sohbet dinlemek için. Ama veya bir şey soruyorlar. O zat bir şey söyleyemiyor. Söyleyemediği için Konya'daki bu çişti dergahının ismi Söylemez Tekkesi olmuş.
Allah Allah.
Söylemez Tekkesi. Evet, kitap kaynaklara geçer. Bugün tekke yıkılmış ama türbe bir şeyler var oralarda. Velhasıl Anadolu'ya çiftçilik gelmemiştir. Bu şekilde Hindistan, Pakistan, Bangladeş bölgesinde yaygın, hala etkin olan bir tarikattır çiftçilik.
Bugün günümüzde sadece o bölgede mi hocam?
Evet, bugün o bölgede, biraz da işte Avrupa, Amerika'ya giden şahısların oralarda şeyleri var, faaliyetleri, ama esas çiftçiliğin yayıldığı bölge Hindistan, Pakistan, Bangladeş bölgesi.
Eyvallah hocam. Hocam, bugün verdiğiniz kıymetli bilgiler için teşekkür ediyoruz dinleyicilerimiz adına. Kıymetli dinleyenlerimiz, Derviş'in Günlüğü programına bugün de sonuna geldik. Sorularınızı bizlere ulaştırmak için dervişingunluğu@erkamradyo.com adreslerinden bizlere ulaşabilirsiniz. Gününüz hayır olsun, selametle kalınız efendim.